أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. İsra suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bugün bu surenin 4. ayetinden itibaren okuyacağız Allah nasip ederse. Burada Allah-u Teala İsrailoğullarının yaşadığı iki büyük sürgünden bahsediyor. Onunla ilgili ayetleri okuyacağız ve onunla bağlantılı olan ayetleri okuyacağız. Evet, şimdi her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinleyelim, sonra konuya devam ederiz.
Evet, İsra Suresi 4. ayet ve devamı mealen şöyle. O kitaba İsrailoğulları için şu kararımızı koyduk. Kesinlikle yeryüzünde iki kere fesat çıkaracak ve büyüklendikçe büyükleneceksiniz. Birincisinin vakti gelince savaş gücü yüksek kullarımızı üzerinize saldık. Onlar da yurtlarınızı didik didik ettiler. Bu gerçekleşmiş bir sözdür. Sonra sizi tekrar diğerlerini üstün hale getireceğiz. Mallar ve evlatlar vereceğiz. Askeri açıdan daha güçlü kılacağız. İyi davranırsanız iyiliği kendinize yapmış olursunuz. Kötü davranırsanız o da kendinize olur. Ama yeryüzünde fesat çıkarmanızdan dolayı son tehdidin zamanı gelince sizi üzüntüye boğsunlar. O mescide, yani Beyt-i Makdis'e ilk girenler gibi girsinler ve hakim oldukları her şeyi yakıp yıksınlar diye tekrar kullarımızı üzerinize salacağız. Belki Rabbiniz size merhamet eder ama eski halinize dönerseniz biz de merhametimizden döneriz. Biz cehennemi kafirler için tıkılıp kalma yeri yaptık. Evet, 8. ayetin sonuna kadar okuduk.
Şimdi burada Allah-u Teala şöyle diyor. 4. ayette İsra suresinin. وَقَضَيْنَا اِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ Kitapta İsrailoğullarına şu kararı koyduk. Yani İsrailoğulları ile ilgili olarak şu kararı koyduk. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ Şurası kesin. Yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaksınız. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَب۪يرًا Ve çok büyük bir şekilde büyüyecek. Yani büyüdükçe büyüyeceksiniz. Ondan sonra فَاِذَا جَاءَ وَعَدُوا اُولَاهُمَا Onlardan birisinin zamanı gelince بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا Size bizim kullarımızı gönderdik, bazı kullarımızı gönderdik. اُلِي بَأْسٍ شَد۪يدٍ Çok güçlü bir kul, yani baskın gücü, savaş gücü yüksek kullarımızı gönderdik. فَجَاسُ خِلَالَ الدِّيَارِ Evlerin aralarına girip her tarafı perişan ettiler. Yakıp yıktılar. Yani ne derler, bir delik yıkmadık bir yer bırakmadılar. Her tarafı perişan ettiler. Şimdi bu birinci şey gerçekleşti tabii. Vekâne vâden mef'ûlâ diyor zaten Allah-u Teala. O yerine getirilmiş bir sözdür. Bu söz yerine geldi ve tamamen yerle bir oldular. Şimdi bununla ilgili olarak Tevrat'ta da çok şeyler var. Ayrıntılı bilgiler var. Zaten Tevrat'a koyduk diyor Allah-u Teala bunu. Şimdi o konuyla ilgili notları Yahya Hoca'dan dinleyelim. Bu Kur'an-ı Kerim'in tasdik ilişkisi açısından da çok önemli.
Evet. Evet, önce istersen o tarihi şeyini, hani bu birinci sürgünü falan bir okuyalım mı?
Şey yaparız, yok yani bunları isyan edip şey yapmaları ve bu cezayı hak etmeleri, evet, hak etmeleri üzerine geliyor o tarihi seyir.
Bu Tevrat'ın Yeremya kitabında geçiyor bununla ilgili husus. Şöyle diyor ki orada ikinci babında 12 ve 17. pasajlar arasında şöyle. Ey gökler! Şaşın buna. Tir tir titreyin. şaşa kalın diyor Rab. Çünkü halkım iki kötülük yaptı. Beni diri suların pınarına bıraktı. Kendilerine sarnıçlar, su tutmayan çatlak sarnıçlar kazdılar. İsrail uşak mı, köle olarak mı doğdu? Öyleyse neden gümbür gümbür kükreyen genç aslanlara av oldu? Ülkeyi viraneye çevirdiler, kentler yerle bir edildi, kimsesiz bırakıldı. Nof ve Tahpanes halkı kafanı kırdı. Seni yolda yürüten Tanrı'nın Rabbi bırakmakla başına bunları getirdin. Yani bunlar kendi yaptıkları yüzünden başlarına bunun geldiği anlatılıyor. Daha sonra tabii o aşağıdaki ayetlerle ilgili hususlarda ben tekrar buralara atıfen okuyacağım Tevrat'ta geçen hususları.
Bu şeyde daha ayrıntılı bilgiler de var Tevrat'ta. Yani bunların yoldan çıkmaları, işte putlara tapmaları, ne bileyim bir sürü yaptıkları yanlışlar, onların hepsi daha da ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Neyse şimdi şuradan şey yapalım. Bunlar bu gerçekleşmiş olan bu tehdit bizim Buhtun-Nasr dediğimiz, onları da Nabukadnezar dedikleri bir kral tarafından burada bir baskın yapılıyor. Kudüs yerle bir ediliyor. Yani şey yapılıyor, o mescit yerle bir ediliyor. Hiçbir şey kalmıyor. Ve bunlar Babil'e sürgün ediliyorlar. Bu Babil kralı, sürgün edilenlerin sayısı da 10 bin Yahudi Babil'e sürgün ediliyor. Babil'de 70 yıl boyunca köle olarak yaşıyorlar. Yani o geriye gitmeleri falan söz konusu değil. Sonra Pers kralı Kureş, yani bugün işte İranlıların ataları, Babil'i fethediyor. Onlar da Yahudiliği kabul ediyorlar. İnanıyorlar Yahudiliğe. Ki hala o bölgelerde Yahudiler çok yaygındır. Yani şeyden, işte Babil'den diyelim, şey Irak'tan başlayarak da Orta Asya'ya kadar oralarda yaygın bir şekilde varlıklarını devam ettirirler. Şimdi Pers kralı Kureş, oradan Ezra, yani Üzeyr Aleyhisselam başkanlığında 1500 kişiyi gönderiyor şeye, Kudüs'e gönderiyor. Yani Kudüs'ü tekrar imar etsinler, mescidi hazır hale getirsinler ki Babil'deki diğer Yahudiler oraya göç edebilsin. 1500 kişi, Yahudilerin 12 boy başı, yani Yahudiler 12 boydan oluşuyor. Ama onların bir 13. boyları var, Leviller. Onları o şeylerin içine katmıyorlar. 12 boy ayrı, Leviller ayrı. Leviller çok üst seviyede kabul ediliyor. Her bir boyun lideri ve her boydan sadece erkekler alınarak 1500 kişilik bir grup. Ezra diye şeyde Tevrat'ta geçen, işte bize adı Üzeyr olan, Üzeyr Aleyhisselam'ın yani liderliğinde oradan gönderiliyor. Şimdi Babil'den çıktıktan sonra bir dinlenme yerinde Ezra, yani Üzeyr Aleyhisselam bir şey yapıyor. Bir yoklama yapıyor. Bakıyor ki Levililerden hiç kimse yok. Sonra Levi kabilesinin başkanı İdo'ya adam gönderiyor. O da oradan işte bir alimlerini, epeyce Levi kabilesine mensup kişileri ve çok sayıda da bunlara hizmet edecek olan kişileri gönderiyor. Ve Ezra, yani Üzeyr Aleyhisselam bunlarla birlikte yola çıkıyor, geliyor. Kudüs'te son derece şaşkınlıklar yaşıyor. Çünkü Kudüs yer bir edilmeden bunlar Kudüs'ten gönderilmişler şeye, Babil'e. Zaten 70 yıl kalmışlar. Babil'de mi doğmuş? Daha Kudüs'te var mıymış? O konuyla ilgili elimizde bir bilgi yok ama Bakara suresinin 259. ayetinde Üzeyr Aleyhisselam'ın nasıl bir şaşkınlık yaşadığını biz oradan öğreniyoruz. İşte Allahü Teala orada diyor ki: "Evkellezî marra alâ qaryetin ve hiye khâviyetun alâ urûşihâ." Ya da şu kişiyi yani gözünde canlandırmadım mı? Bir yerleşim yerine geldi. Orası yani bütün her şey tavanlar şeylerin üzerine, direkler üzerine çökmüş. Yani bütün Kudüs çökmüş, yerle bir olmuş. Orayı böyle çökmüş bir şekilde görünce şaşırdı. Gale enne yuhyi hadihillahu ba'de mevtiha. Allah-u Teala bunu, bu ölümünden sonra burayı nasıl tekrar diriltecek dedi. Allah. Şimdi şeydeki bilgilere göre, Tevrat'taki bilgilere göre bu Üzeyr Aleyhisselam 3 gün kalıyor. 4. gün işte mabedin yerine gidiyor. Bir takım işte görevlilere vazife taksimatı yapıyor. Sonra kayboluyor. Yani 4 gün sonra kayboluyor. Şimdi bu şeyde bu kaybolmasından sonra bir 100 yıllık kayıp şeyi var ki o Tevrat'tan da çok net bir şekilde anlaşılıyor. Yani Tevrat'ın orada verilen tarihlere ve Yahudi bilginlerinin vermiş oldukları tarihe baktığınız zaman tam 100 yıl Ezra yani Üzeyr Aleyhisselam şeyden uzak. İşte Allah-u Teala bunu bize Bakara suresinde anlatıyor. Diyor ki işte o gelip de büyük bir şaşkınlık yaşadığı zaman فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِيَةَ عَامٍ Allah-u Teala onu 100 yıl öldürdü. Yani bir yerde ثُمَّ بَعْتَهُ sonra tekrar diriltti. Sordu. قَالَ كَمْ لَبِسْتِ Ne kadar kaldın buradan diye sordu. Bak Allah'la konuşuyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'la konuşan, karşılıklı konuşan ikinci adam, birinci Musa Aleyhisselam, bir de bu. Gale kem lebi, ne kadar kaldın diye sordu. Gale lebistü yevmen evbağdayım. Yani bir gün ya da daha az. Niye? Çünkü ölümle uyku aynıdır. Siz bir yerde uyusanız, yanınızda saat olmasa, bir şey olmasa, uyansanız ne kadar kaldın? İşte güneşe bakarsın, şeye bakarsın, ay yatardığında şöyle miydim falan bakarsın, ona göre bir şey söylersin. Ya bir gün kaldım ya da daha az. Ya çok uzaktan gelmiş, yorgun falan. Allah-u Teala diyor ki, gâle belle bitte miyete am. Hayır, 100 sene kaldı. Allah Allah. Ondan sonra, fendur ilâ ta'amik, bak bakalım yiyeceğine. Ve şerabik içeceğine bak, yanında duruyor. Dem yetesenle hiç bozulmamış. Bak. Şimdi burada aynen şey gibi, Musa Aleyhisselam gibi hani Allah-u Teala değneğini at diyor. Atıyor, yılana dönüyor. O korkarak kaçıyor. Yok korkma, dön. Al elini eski haline, alınca eski haline gelince ha, konuşan demek ki Allah. Kanaat, çünkü başka bir yerden bir sesle gelebilir yani. Kandırılabilir de. Bak bakalım bozulmamış. Şimdi vallahu ilahi marik bir de eşeğine bak. Bak yiyecek çok çabuk bozulur. Ama eşek uzun süre yaşayan bir hayvandır. Vallahu ilahi marik. Eşeğine bak diyor. Ve nec'aleke ayeten linnas. Sen insanlar için bir ayet yapalım diye böyle. Bir ayet, bir mucize. Şimdi düşünün 100 sene ölü kalmış olan birisi. Zaten Kudüs'ten ayrılmış herkes, bu Ezra nerede? Ben tekrar söyleyeyim. Babil'den ayrılırken Ezra lider oluyor. Tüm kafilenin lideri oluyor. 12 boybaşı onun emrinde oluyor. Levililerden de, Levi'nin boybaşı yok orada ama Levililerden geliyorlar falan. Hiç mesela o Levi boybaşı hiç itiraz etmiyor. Ben ondan göndermem falan demiyor. Herkes büyük bir saygı duyduğu, ıkları bir insan. Bu insan kayboldu. 4 gün sonra hiç yok. Nereye kayboldu? 100 yıl geçti. Herhalde bir yerde öldü. Herhalde değil, mutlaka öldü gitti yani. Ama Allah-u Teala diyor ki وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ Seni insanlar için bir ayet yapalım diye. Şimdi bu ifadeyi Allah-u Teala aynen İsa Aleyhisselam için de kullanmıştı. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ İnsanlar için bir ayet yapalım. Yani İsa Aleyhisselam babasız dünyaya gelmekle bir mucize olmuştur. Yani babasız nasıl dünyaya gelinir? Şeyde Üzeyr Aleyhisselam da 100 yıl öldükten sonra tekrar diriltilip Cenab-ı Hak tarafından tekrar Kudüs'e gönderilmesiyle bir mucize kişilik oluşturmuştur. Ondan sonra diyor ki وَنْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ Şimdi şey ölmüş, eşeği ölmüş, eşeğin sadece kemikleri duruyor orada. Kemikten başka bir şey yok. Bak bakalım kemikleri. كَيْفَ نُنْشِزَ Onu nasıl yukarıya kaldırıp birleştiriyoruz? ثُمَّ نَكْسُوَ الْاَحْمَ Sonra onu et giydireceğiz. Nasıl giydireceğiz? Bak bakalım. Ölümden sonra dirilişin nasıl olacağını da orada göstermiş oluyor. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَوْ Her şey açık, net bir şekilde ortaya çıkıyor. Tabii artık çok emin oluyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın kendisiyle konuşanın Allah olduğunu, o bütün ayetleri de görerek kendisi çok emin oluyor. Demek görevlendirilmiş oluyor demek ki orada Allah tarafından. Ondan sonra قَالَ اَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ لَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٍ Ben çok iyi biliyorum artık yani. Çok iyi biliyorum. Allah her şeye bir ölçü koyar. Yani ölme, dirilme, şu bu, hepsi bir ölçüyle oluyor. Tamam, anladı. Ondan sonra Üzeyr Aleyhisselam şeye gidiyor. Kudüs'e gidiyor. Kudüs'e gidince kendi evini açan bir Kudüs yeniden yapılmış mahalleler falan ama eski Kudüs değil ki. Ama kendi evinin bulunduğu yeri biliyor, soruyor. Üzeyr'in evi ne tarafta? Ya Üzeyr öldü, abi ki diyor. Şeye, evinin kapısına bakıyor ki yaşlı bir onların hizmetçisi orada duruyor. Kapının önünde onu tanıyor. Diyor ki Üzeyr'in evini arıyorum diyor. Yani kendi evine benzetiyor ama emin değil. Üzeyr'in evini arıyorum diyor. Nerede Üzeyr'in evi? Ah evladım ah bir bilsen kayboldu. Hiç haberimiz yok. Yıllardır onu bekliyoruz. Bir şey de annesi babası da işte öldü falan. Diyor ki Üzeyr benim. Nasıl olur diyor. Gözleri şey yapmış görmüyor. Ayakları da yürüyemeyecek halde. Böyle orada oturuyor. Diyor ki senin Üzeyr olduğunu ben nereden bileceğim diyor. Üzeyr diyor duası kabul olan bir insandı. Okurdu, iyileşirdik. Gel bakalım diyor oku. Gözlerimi açabilirsen senin Üzeyr olduğuna inanırım diyor. Neyse geliyor şöyle okuyor. Ellerini o kadın gözlerine şey yapıyor. Gözleri açılınca tabi bu bir hikaye yani ayetlerde Tevrat'ta falan yok. Ama şeye çok uygun olduğu için anlatıyorum. Yani ayetlere uygun olduğu için anlatıyorum. Şimdi ondan sonra gözleri açılınca evet sen Üzeyr'sin diyor. Ondan sonra bir de işte ayaklarının da yürümesine şey yapıyor. Tabi bunlar Cenab-ı Hakk'ın bir mucizesi de olabilir. Onu alıyor götürüyor Kudüs yani İsrailoğullarının toplandığı bir yere. Diyor ki ben size Üzeyr'i getirdim. Bakıyor bu. Oğlu İki tane oğlu orada 138 yaşında birisi, 120 yaşlarında birisi. Ya bakıyorlar bu gencecik bir adam. Nasıl Üzeyr olur? İşte 100 sene ölü olarak kalmış diye anlatıyor. Sonra Allah tekrar diriltmiş falan. İşte bir mucizelik tarafını anlatıyor. Oğlu diyor ki benim babamın sırtında hilal şeklinde bir siyah leke vardı. Bir bakayım eğer sen oysan ben anlarım. Açıyor sırtını tamam. Ondan sonra Üzeyr Aleyhisselam işte Cenab-ı Hak Tevrat'ı veriyor. Tevrat'ın içerisinde Ezra ve Nehemya diye bölümler vardır. Yani onun ikisi de Üzeyr Aleyhisselam'a aittir. O Tevrat'la Tevrat'ı yeniden insanlara anlatıyor ve tebliğ ediyor. Şey yapıyor bu tebliği yeniden anlatması var şeyde Tevrat'ta. Yalnız Tevrat'ta şu var. Kardeş şunu da söyleyeyim. Üzeyr Aleyhisselam'dan yani o Kudüs'ün yaşanacak hale gelmesinden sonra Babil'deki bütün İsrailoğulları şeye gönderiliyor, Kudüs'e gönderiliyor. Yalnız şeyde, yani bunu Tevrat'ın kendisi de, Tevrat'ın içinde de var, yani ilim adamlarının Tevrat'ın anlamları konusunda nasıl oynadıkları, nasıl yanlış yaptıklarına dair ifadeler Tevrat'ta da var. Hakikaten öyle oyunlar oynamışlar ki Ezra'da, Üzeyir Aleyhisselam 100 sene sonra gelmiş şeyden, Babil'den. E peki 100 sene sonra gelen bir adamsa, şeylerde bütün İsrailler 100 sene önce gelmiş, Üzeyir Aleyhisselam 100 sene sonra gelmiş. Öyle bir zihin karışıklığı yapıyorlar ki bunu öbür tarafa, onu bu tarafa falan filan alıyorlar. 100 sene sonra Üzeyir Aleyhisselam gelmişse o 12 boy başı onunla beraber geldi diye yazmıyor musunuz? Yazmıyor mu Tevrat? Peki bu insanlar 100 sene orada mı beklediler boy başları? Niye sadece erkekler geliyor o zaman ama şeyde 100 sene önce gidenler, bütün İsrailler 100 sene sonra gidenler, yani onu da şey yapmayayım fazla da, yani gerçekten çok zihin karışıklığı var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in tasdik ilişkisi ortaya çıkarsa eğer, bütün Yahudilerin ve bütün Hristiyanların inanma mecburiyetleri doğar. Bu inanma mecburiyetini ortadan kaldırmak için Kur'an'ın tasdik ilişkisini ortadan kaldırmışlardır. Mesela şimdi ben Yahya Hoca'dan şey yapayım, Bakara suresinde var ya, o 40. ayet miydi?
Evet.
40 ve 41 istesen birlikte oku.
Şöyle 40. ayet diyor ki Allah, ya beni İsrail, İsrailoğulları, üzkürû ni'metiyelleti en'amtu aleykum, size verdiğim nimetleri hatırlayın, aklınızda tutun, hiç aklınızdan çıkarmayın. Ve evfû bi'ahdi, ve bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ufi bi'ahdikum, ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Ve iyyâye ferhabun, ve yalnızca benden korkun diyor. 41. ayette de ve aminu bima enzeltu musaddikan lima ma'akum, ve yanınızda olanı, yani Tevrat'ı tasdik edici bir özellikte indirdiğim şeye, Kur'an'a inanın. Ve la tekunu evvele kafirin bih, onu görmezlikte direnenlerin ilki siz olmayın, yani ilk siz onu görmezlikte gelmeyin sakın. Ve la teşteru bi ayati semenen kalila, ve ayetlerimi geçici bir çıkara karşılık satmayın. Ve iyyâye fettekûn, ve bana karşı yanlış yapmaktan sakının. Evet. 40 ve 41. ayetler böyleydi.
Ha şimdi diyor ki işte bak, Allahü Teala İsrailoğullarına diyor ki, bir de bunların söyledikleri şey vardı. Nahnu ebnâullâhi ve ahibbâuhu dedikleri bir ayet var. Allahü Teala diyor ki, ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetleri hatırlayın. Çünkü o kadar Nebi'yi göndermiş onlara. Bana verdiğiniz taahhüdü yerine getirin ki ben de size verdiğim taahhüdü yerine getireyim. Allah'ın onlara vermiş olduğu söz dünya hakimiyeti, ki şu anda işte bütün müminlere veriyor. Onların Allah'a vermiş olduğu söz gelecek Nebi'ye inanma. Gelecek Nebi tabii önce, yani daha önce İsa Aleyhisselam geldi, inanmadılar. Onu öldürmeye kalktılar. Mesih İsa. Yani Mesih'in, İsa Aleyhisselam'ın vasfı Mesih. Yok biz Mesih'i bekliyoruz, İsa'yı beklemiyoruz diye bir takım numaralar yaptılar. Onu öldürmeye kalktılar. Cenab-ı Hak onu vefat ettirdi ve işte ahirette o tekrar konuşacak. Onlar Mesih'i hala beklerler. Yani şimdi İsa Aleyhisselam'a inanmadıkları için hala Mesih'i beklerler. Şeyler de, Hristiyanlar da Muhammed Aleyhisselam'a inanmamak için İsa'yı beklerler. Allahü Teala, istersen o zaman ben bu hafta oku, geçen hafta Salı dersinde yaptığımız zannediyordum ama demek ki cumartesi dersi içinmiş. O zaman Araf suresi 157. ayeti bir okursan şey yapalım. Yani Yahudilerin de Hristiyanların da Muhammed Aleyhisselam'a inanmaları gerektiğini,
evet,
Cenab-ı Hak bildiriyor.
Onlar yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı bulacakları ümmi nebi olan bu Resul'e uyan kimselerdir. O Resul onların iyi şeyleri yapmalarını ister ve kötü şeylerden sakındırır. Onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Onların ısır yani ağır yükünü ve üzerlerindeki prangaları kaldırır. Ona güvenen, onun değerini bilen, ona yardımcı olan ve onunla birlikte indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte umduklarına kavuşacak olanlar onlardır diyor Allah. Yani Araf 157.
Yanlar umduklarına kavuşmak istiyorlarsa
bu ne söyle,
dünya hakimiyetinin tek yolu Müslüman olmalarıdır. Bunun başka yolu yok. İşte yani Tevrat'ta da İncil'de de yazılı buldukları Muhammed Aleyhisselam. Onun dipnotunda var mı bunlar? Onu bir oku istersen.
O da Tesniye bölümünde geçiyor Tevrat'ta şöyle. Onlara kardeşleri yani İsmailoğulları arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Adımla konuşan bu peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyeni ben cezalandıracağım. Tesniye'de geçiyor. Yuhanna İncil'inde de şu ifadeler var. İsa'nın ağzından aktarılıyor.
Şey yapalım, bak bir dakika buraya bir şey yapalım. Mesela Muhammed Aleyhisselam Medine'ye geldi. Yani böyle karşılıklı konuşma şeklinde şey yapalım. Medine'ye geldi. Yahudiler Muhammed Aleyhisselam geldiği zaman bekledikleri Nebi'nin geldiği konusunda herhangi bir şüpheleri var mıydı?
Çocuklarını tanıdığı gibi tanıdılar diyor.
Kendi çocuklarını tanıdığı gibi tanıdılar. Ama ne oldu?
İnanmadılar.
Hesaplarına gelmedi. Evet. İnananları oldu. Samimi olarak inananları oldu ama hesaplarına gelmedi. Ve Muhammed Aleyhisselam'a karşı yanlış tavırlar yapmaya başladılar. O Yahudi kabileleri ne kadar kalabildi orada?
5. yılda 3 büyük kabile çıkmıştı.
Kısa sürede şey yaptı.
Büyükler gitti.
İşte az önce o şeyden Tevrat'tan okuduğun ne de inanmaz ne cezalandırmıştın
mı? Evet. Öyle bir şey demek.
Peki.
Burada da diyor benim bu peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyeni ben cezalandıracağım.
Dinlemedikleri için Allah cezalandırdı. Mesela Muhammed Aleyhisselam oradan Hayber'e gitti. Hayber'i de Allah ona verdi. Sonra Roma İmparatoru Muhammed Aleyhisselam'a karşı bir savaş oldu. O zaman onlar işte Hristiyanların en güçlü olduğu şeydi. Sonra Tebük'e kadar Resulullah gitti. Karşına çıkabildiler mi?
Yok.
Kaçtılar. Dolayısıyla o zaman Muhammed Aleyhisselam hepsine de hakim oldu. Bir taraftan da Perslerin tarafında da büyük Muhammed Aleyhisselam'dan sonra büyük bir hakimiyet ortaya çıktı. Şimdi dolayısıyla bunlar Tevrat'ta anlatılan cezaya çarptırılmış oldular Muhammed Aleyhisselam zamanında. İnanmadıkları için cezasını gördüler. İnansalardı tamam. O inananlar da tabii inanan Yahudiler o bu nimeti diğer müminlerle birlikte paylaşmış oldular. İşte onun için Allah-u Teala şeyde Bakara suresinin 41. ayetinde de diyor ki yanınızdakini tasdik eder özellikte olan özellikle indirdiğim yani Kur'an'a inanın. Kur'an'a unutun. Tasdik demezsen onların inanmaları gerekmez. Zaten az önce Yahya Hoca'nın okuduğu şey Araf 157. ayette öyle işte. Tasdik eden ve bu Nebi'ye inanın. Sizin yanınızdaki ilk kafirler siz olmayın. Niye? Tanıdılar. Mekkeliler bilmiyordu. Bunlar bildiler, tanıdılar. İşte kendi evlatlarını tanıdığı en küçük şüpheleri yoktu Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın Nebisi olduğunda. Zaten orada bekliyorlardı gelecek diye. Şeyde Mekke'de çıkacağını biliyorlardı. İşte bugün Beka diye isimlendirdikleri yer işte Bekke Vadisi'dir. Yani Arafat'tan şeye kadar, Kabe'nin olduğu yere kadar gelen o vadi. Yok, gayet iyi bildikleri halde inanmadılar. Niye? Çünkü menfaatlerine ters düşüyordu. Menfaatlerine ters düşüyor. Ne hakimiyet elimizden mi kaçıracağız? Ne olacak? Onun emrine mi gireceğiz? Falan. Kendilerini çok fazla büyük görüyorlar. وَلَا تَشْتَرُوا بِاَيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا Ayetlerim karşısında küçük bir şey bedel karşılığında ayetlerimizi satmayın diyor Allah. Yani bak ayetleri görüyorsunuz, şey yapıyorsunuz, küçük bir dünyalık hevesiyle ne oldu? Dünyanızda kaybettiniz, ahiretinizde ne oldu? Kaçıp gitmek zorunda kaldınız işte. Eyfettekun, yalnız bana karşı yanlış yapmayın. Başkasında bana karşı dürüst davranın, yanlış yapmayın demiş oluyor Allahü Teala. Ama bunlar bunu yaptılar. İşte bunlar böyle yanlışlar yapıyorlar. Hala da yapıyorlar. Bugün hala yapmaya devam ediyorlar yanlışları. Onun için o yanlışları içerisinde Üzeyr Aleyhisselam ile ilgili olan da var. Mesela Tevbe suresinin 30. ayetinde Yahudilerin Üzeyr Allah'ın oğludur, Hristiyanların da Mesih Allah'ın oğludur dediklerini Cenab-ı Hak bize bildiriyor. Şimdi Mesih İsa Aleyhisselam Allah ayet demiş. İşte efendim Meryem'e Tanrı'nın annesi diyorlar. Haşa, sanki Allah'la birlikte olmuş da onun çocuğu olmuş gibi. Ondan sonra İsa Aleyhisselam'a da Allah'ın oğlu diyorlar. Bugün Yahudiler diyor ki hayır, biz Üzeyr Allah'ın oğludur demedik. İşte Allah bak, İsa'yı nasıl ayet yaptıysa Üzeyr de o şekilde ayet yaptı. Ama biz, yani asıl büyük suç bizde. Biz ayetleri birbiriyle bağlantılı olarak okumuyoruz. Kur'an'la Tevrat'ın ilişkisini kurmuyoruz. Onu kurmadığımız için de bunlar ortaya çıkmıyor. Bunlar kaybolup gidiyorlar yani. İşte şimdi mesela Yahudiler kendilerine ne diyor? Şimdi Yahya Hoca'ya sorayım. Okusun ilgili ayeti.
Maide suresinin 18. ayetinde
kendilerini şöyle tanımlıyorlar. Yahudiler de Hristiyanlar da tabi. Diyor ki vakaletil yehudu ve nasara, Yahudiler de Hristiyanlar da dediler ki nahnu ebnaullahi, biz ya yani bizler Allah'ın çocuklarıyız, Allah'ın evlatlarıyız ve ehibbauhu ve Allah'ın sevdiği kullarız, biz sevdiği kimseleriz. Kendini böyle tanımlıyorlarmış. Allah da diyor ki kul, sen de onlara de ki o zaman felime yuazzibukum bizunubikum, madem öyle Allah niye size işlediğiniz günahlar yüzünden azap ediyor?
Şimdi mesela Yahya Hoca'nın okuduğu ayetle şey yapalım. Bu Tevbe suresinin 30. ayetinde geçen ifadeleri bir karşılaştıralım. Bak, Üzeyr İbnullah'dır dediler, değil mi? İbnullah. Senin o ebna kelimesi nedir? İbnin nesidir? Oğlu. Çoğuludur. İbn oğul, ebna da oğulları. E kendilerini Allah'ın oğlu diyen, 100 yıl ölü kaldıktan sonra dirilip şeye gelen, çok saygı duydukları bir zat olarak Üzeyr Aleyhisselam geliyor. İşte onlar Allah'ın nebisi olduğunda da şüphe yok. Ama onların bazıları bu Allah'ın nebisi değildir, işte büyük saygın bir adamdır diyerek bu şeyi de gizlemeye çalışıyorlar. Yani Üzeyr Aleyhisselam'ın Allah'ın nebisi olduğunu da gizlemeye çalışıyorlar. Bak, Üzeyr Allah'ın oğlu. Ya sen kendine şey 100 yıl şey kalanı diyemez misin? Efendim İsa Allah'ın oğlu. İşte o da aynen İbnullah, İbn kelimesi her ikisi için de aynı kelimeyi kullanıyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'le birlikte okuduğumuz zaman bunların hepsi net bir şekilde ortaya çıkıyor yani. İşte az önce dediğim gibi bu tasdik ilişkisini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Onun için bugün hala Yahudiler Mesih beklentisi içerisindedirler. İşte Mesih gelecek. Hristiyanlar İsa'nın beklentisi içerisindedirler. Şeylerde mesela bu Şiilerde neyi beklerler? Mehdi beklerler. Mehdi ne demek? Doğru yolda olan demektir. Tamam. Onların hepsinde beklediği aslında Muhammed Aleyhisselam'dır. Orada da şey vardır, zerdüşler vardır. Onlar da Muhammed Aleyhisselam'ı bekliyorlar. Budistler de bekliyor. Bugün onların da şeylerinde, işte Budist diyorum şeyler, işte Hindular da. Onlar da bekliyorlar. Mesela Vedalarda Muhammed diye bir kitap yazılmıştı. Kimdi o, hatırlıyor musun? Burada vardı galiba. Vedalarda Muhammed diye bir kitap yazılmıştı. Şimdi bunların hepsinin beklediği Muhammed Aleyhisselam. Ama Yahudiler İsa Aleyhisselam'a inanmadıkları için hala Mesih'i bekliyorlar. Hristiyanlar Muhammed Aleyhisselam'a inanmamak için İsa'yı bekliyoruz diyorlar. Halbuki İncil'de ben gitmezsem o gelmez diyor. Ben o. Ben ile o aynı kişi olur mu? Ben gideceğim, o gelecek. Ben gitmezsem o gelmezdi. İsa Muhammed Aleyhisselam. İşte o şeyin Araf suresinin 157. ayetinde bak sizin kitabınızda yazılı bulduğunuz. Hadi gelin inanın. İnanmadığınız takdirde de bir adam olamazsınız. İşte İslam'ın hakimiyeti biliyorsunuz 19. asra kadar dünya hakimiyeti Müslümanların elindeydi. Ama ne zaman ki Müslümanlar İslam'dan tamamen uzaklaştılar, onlar az da olsa fıtratına döndüler. Hakimiyet Müslümanlardan, ya Müslüman diye bir şey kalmadı ki, onların eline geçti. Şimdi tekrar İslam'a yönelirsek Cenab-ı Hak hakimiyeti tekrar bildirir. Yani o çok kesin. Onda en küçük şüphe yok. İşte şimdi o şeye de kısaca değinelim. Mesela İsa Aleyhisselam'ın tekrar geleceğine maalesef bugün kendine Müslüman diyenler de inanırlar. Maalesef inanırlar. Ne derler? Ve nüzulü İsa hakkun vel küfür nedir? Bir şey diyorlar. İsa'nın indirilmesi haktır. Ona inanmak ve vel imanu bihi vacibun. İşte inanmayan da iki kafir olur ve öldürülür diyorlar. Şimdi çok enteresan. Bunu söyleyenler ayetlerin tamamına dikkat etmezler. Parça parça alırlar. Mesela şimdi istersen şeyi bir kısaca bir oku. Ali İmran 55. ayeti.
Evet, şöyle Ali İmran suresi 55. Bir gün Allah şöyle dedi. İsa, seni vefat ettireceğim ve katıma yükselteceğim. Kafirlik edenlerden seni kurtaracağım. Senin izinden gidenleri ise kıyamet gününe kadar kafirlik edenleri üstün kılacağım. Sonra dönüp geleceğiniz yer benim huzurumdur. Aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz konuları o zaman karara bağlayacağım.
Seni vefat ettireceğim dedi. Ne zaman dedi? Hayattayken değil mi? Seni vefat ettireceğim. Peki vefattan sonra ilk konuşmayı ne zaman yapacak? O dipnotlar vardır.
Evet, Maide suresi
117. ayette. Bak ne diyor? Dikkatle dinleyin bakın. İşte yani bugün Müslümanların İslam'la ilgisi yoktur derken buna yani bir tarafta hesaplarına geleni alıyor, gelmeyenleri hiç görmüyorlar. Peki Allah vefat ettireceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Zümer suresinin 42. ayetinde vefat hem ölüm hem uyku için kullanılıyor. Uyuyan kişi vefat edince tekrar ruh geri gelir ve uyanır. Ölen kişi vefat edince ruhun geri gelmesi ancak kıyamet günü olur. Bakalım ki İsa Aleyhisselam'ın vefatı ölüm müymüş, uyku muymuş? Onu da gene Yahya Hoca'dan Maide 117.
Evet, 116. ayetinde Maide suresinin Allah Teala İsa Aleyhisselam'a soruyor. Diyor ki işte sen mi söyledin insanlara beni ve annemi Allah'la aranıza iki ilah olarak koyun diye. O da hayır, böyle bir şey mümkün değil. Ben doğru kabul etmediğim bir şey söylemem ya Rabbi diyor. 117. ayette diyor ki onlara sadece senin bana emrettiğin şeyi söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Aralarında bulunduğum sürece ben onlara şahittim. Yani ne yaptıklarını görüyordum. Ne zaman ki sen beni vefat ettirdin, artık onları gözü görüp gözeten sadece sen kaldın. Her şeye şahit olan sensin.
Nerede yapıyor?
Evet. Ahirette yani.
Ahirette yapıyor. O zaman bu vefat neymiş? Ölüm. Başka bir mana anlama ihtimali var mı?
Yok.
Nereden gelecek tekrar? Yani şimdi Mehdi ne demek? Doğru yolda olan. Tabii Muhammed Aleyhisselam Mehdi'ydi. Doğru yolda olan bir insandı. Her Müslümanın doğru yolda olması lazım. Doğru yolda olan kişiye Mehdi denir. Tamam. Muhammed Aleyhisselam doğru yolda olan bir kişi olarak geldi. Ama bu defa aynı kişiyi işte zerdüşler de bekliyorlar. Mehdi demelerinde bir sakınca yok. Doğru yolda olan bir insan. Ama Muhammed Aleyhisselam'a inanmadıkları için hala bekliyorlar ve bu yani İsa ve Mesih meselesi Sünnilere geçmiş. İsa meselesi. Mehdi meselesi de Şiilerde. Efendim işte Yahudiler Mesih'i bekliyorlar. Hristiyanlar İsa'yı bekliyorlar. Bizimkiler İsa Mesih diyerek ikisini de gönderir. Tamam. Aramızı bozmayalım. Şimdi Şiiler de Mehdi'yi bekliyorlar. Oh! Sünniler de canım işte olacak olmayacak böyle gitgelleri yaşarlar. Ya son nebi geldi ve her şey bitti. Artık bundan sonra herhangi bir şey yok. Bir sürü hadisler de uydurmuşlardır bu konularda. Onun için bunlara son derece dikkat etmek zorundayız. Evet, şimdi bunu da kısaca anlattıktan sonra ne diyor Allah burada? Sen burada okuyacağın ayetler var mı?
Yok. O...
Tamam. İşte diyor ki Allah-u Teala, hani az önce okuduk. Birincisinde Buhtun Nasr geliyor. Yani Babil kralı. Orayı perişan ediyor, zapt ediyor. Oradaki 10 bin kadar, yani çok kişiyi öldürüyor, kılıçtan geçiriyor. 10 bin kadarını da köle olarak Babil'e götürüyor. 70 yıl köle yaşıyor, köle olarak yaşıyorlar. Sonra orası Pers kralı Koreş tarafından alınıyor. Oradan şey yapılıyor. O hemen krallığının birinci yılında bunları gönderiyor. Üzeyr Aleyhisselam başkanlığında. Ondan Üzeyr Aleyhisselam tekrar Kudüs'e gelince, bu defa yani 100 yıl sonra yine Pers kralı Artaşas'ta şeye bir mektup yazıyor Üzeyr Aleyhisselam'a ve ona bütün maddi destekleri veriyor. Her türlü maddi desteği veriyor. Sen Tevrat'ı oku, burada insanlara anlat, yay diye. O şekilde şey yapıyor Üzeyr Aleyhisselam. Ondan sonra Allah-u Teala şöyle diyor. Bu şeyden sonra, yani Babil sülgünden sonra tekrar geldiler. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنَاكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Sonra sizi tekrar bir kere daha diğerlerine üstün kıldık. Size mallar verdik. Evlatlar verdik diyor. وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْتَرَ نَف۪يرًا. Caydırıcı güç olarak da daha güçlü hale geldiniz. Yani nefir, işte nefer, Türkçe'de kullanılır. Yani askeri güç olarak daha üstün hale geldiniz diyor. İn ahsentum ahsentum feli enfusukum. İyi davranırsanız, bu şeyde olan yani. Az önce zaten Yahya Hoca da okudu Tevrat'ta olanları. İyi davranırsanız kendiliğinize. Ve in esevtum felaha. Kötü davranırsanız gene o da gene kendinize davranmış olursunuz. İyilikte iyilik yapar. Kendine kötülük yaparsan kendine. Ne yaparsan onun karşılığını bulursun. Yani birisine iyilik yapan ben ona yaptım demesin. İyiliği sen kendine yapıyorsun. Başkasına yapmıyorsun ki. Allah-u Teala mesela işte Bakara suresinin 271 mi bir bakar mısın? Orada diyor ki şeyde leyse aleyke hudahum. Sen o yardım ettiğin kişi Müslüman mı kafir mi seni ilgilendirmez diyor.
272.
272. ayet. Evet. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِيَنْفُسِكُمْ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِيَنْفُسِكُمْ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِيَنْفُسِكُمْ. Yaptığınız her iyiliği kendinize yaparsınız diyor. Ya ben ona şunu yaptım. Ya sen Allah rızası için yapıyorsan bunun karşılığını sen göreceksin. Karşı taraf ister teşekkür etsin, ister isyan etsin, seni ilgilendirmez. E burada da diyor bak, iyilik yaparsanız kendinize, kötülük yaparsanız o da kendinize. Başkasına değil. Evet. فَاِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ. Yani son tehdidin zamanı gelince, iki kere demişti ya Allah-u Teala, birincisi o. لِيَسُوا وُجُوهَكُمْ. Sizin yüzünüzü kara çıkarsınlar. وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا اَوَّلَ مَرَّ. O mescide önce girdikleri gibi girsinler. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْب۪يرًا. Ve hakimiyet kurdukları her şeyi yerle bir etsinler. Şimdi burada o mescide önceki girdikleri gibi girsinler. Ben mesela şu ana kadar ben bunu şu andaki şey gibi olarak düşünüyordum da Yahya Hoca ile müzakere ederken o Bakara suresinin 40 ve 41. ayetleri devreye girince bunun daha önce gerçekleşmiş olması gerektiği şey hasıl oldu. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, yani o girdiler işte Titus zamanında, onu okuyacak mıydı?
Evet, onu tamam. Söyleyeyim
istiyorsanız. Şimdi bu Yahudilerin tarihinde meşhur iki tane sürgün var. Bir tanesi biraz önce hocam bahsettiği Babil kralı Buhtun-Nasır, yani Nebukadnezar olarak da bilinen kral zamanında oluyor. Bu adam üç kere geliyor Kudüs'e ve üçüncüsünde en son giderken yakıp yıkıyor Kudüs'ü. Geride mescit falan, Beyt-i Makdis hiçbir şey bırakmıyor. Tamamen mahvediyor. Fakat daha sonra Babil'den Yahudiler yavaş yavaş geliyorlar ve Zerubbabel mabedin temellerini atıyor. Ezra da geliyor. Tekrar eskiye çeviriyorlar meseleyi. Fakat daha sonra bu sefer milattan sonra 70 yılında Roma hükümdar kumandanlarından Titus bu sefer geliyor. Şehri yine kuşatıyor. Bu sırada mabet ve neredeyse Kudüs'ün tamamı yine yakılıp yıkılıyor. Geride hiçbir şey bırakılmıyor. Milattan sonra 70 yılında.
Tarla gibi yapıyor.
Evet, yani şeyde taş üstünde taş bırakmama tabiri gerçek anlamda orada tezahür ediyor. Ve o günden sonra, yani milattan sonra 70 yılında o Beyt-i Makdis yıkıldıktan sonra Yahudiler bir daha aynı yerde bugüne kadar bir mabet inşa edemiyorlar. Hiçbir şekilde. O gün yıkılmış yıkılmış, bitmiş o. Daha sonra Hristiyanlar oraya zaman zaman hakim oluyorlar. En fazla kendileri birkaç kilise falan yapıyorlar. Fakat onlar da Hazreti İsa'nın sözlerine hürmeten diyor Süleyman Mabedi'ni bir daha yeniden inşa etmeye kalkışmıyorlar. Ve orası Müslümanların fethine kadar bir harabe halinde, bir çöplük halinde kalıyor. Abi, Müslümanların fethi, evet.
Lütfen çok dikkat edin.
Evet.
Müslümanlar fethedene kadar çöplük halinde.
Evet, hani 638 yılında Hazreti Ömer fethedince Kudüs'e giriliyor ve oranın bir çöplük olarak orayı o halde buluyorlar. Yani
bugün Mescid-i Aksa dedikleri evet. Yer o yok, öyle bir şey yok.
Evet.
Öyle bir şey yok. Orada orası çöplük. Ne yapmış Ömer radıyallahu anh?
Orayı temizlettirip oraya bir mescit
küçük
yapıyor.
Küçük bir yeri temizlettiriyor. Evet. Orada namaz kılıyor. Mescit tamam. Yapmıyor. Daha evet. Sonra Ömer mescidi
daha
yapıyor.
Sonra. Evet. O sadece namaz kılacak bir yer haline getiriyor. Bu Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin Kudüs maddesinden bakılabilir bu anlattığım bilgilere. Aynı yerde Kubbetü Sahra maddesi var. Orada da aynı şeyi yazar. Deniyor ki Hazreti Ömer barış yoluyla Kudüs'ü ele geçirince Kâbul Ahbar'ın delaletiyle Yahudiler tarafından çöplük haline getirilen sahrenin yerini temizlettiriyor ve daha sonra orada namaz kılınıyor diyor. Bak, yani orada herhangi bir mescit falan yok. Yani
ama bize
şey yok.
Ne anlatıyorlar? Yani o kadar şimdi sadece Yahudiler mi hurafelerle doldurmuşlar? Bizdeki din anlayışı da tamamen hurafelerle dolu. Yok efendim Muhammed Aleyhisselam işte şeye giderken Miraç'a çıkarken önce geliyor şeye Mescid-i Aksa şeymiş
Kudüs'teki
mescit yok orada ki adına Mescid-i Aksa diyorsunuz. Ya öyle bir şey yok.
Öyle i̇şte harabe şey, ve çöplük diyor yani.
Çöplük haline getirmiş. Zaten işte, o mescidi yakıp yıksınlar işte Kur'an'da geçiyor. Sizin Kur'an'la hiç ilginiz yok mu? Ondan sonra şey yok efendim orada Muhammed Aleyhisselam nebilere namaz kıldırmış bir de. Tövbe ya Rabbi. Ya ölen bir kişinin namaza ne ilgisi olur ya? Az önce bak İsa Aleyhisselam'la ilgili ayeti şeyden Maide Suresi 117'yi dinledik Yahya Hoca'dan. Sen beni vefat ettirdikten sonra olup
ben
bitenden
hiç haberim bilmiyorum
yok. Hiçbir şeyden haberim tamam. Yok. Çünkü ölüm bir uyku gibi böyle şey şöyle gözünü kapıp açmak gibidir. Belki 1 milyar geçmiştir ama sen zannediyorsun ki 1 saniyelik bir şey. Hiçbir şeyden haberim yok diyor ahirette. Ama ne diyor? Yok efendim Muhammed Aleyhisselam gelmiş de orada namaz kıldırmış. Yok efendim işte bilmem kapısında ne yapmış falan böyle bir sürü. Ondan sonra çıkmış 7. Kassama'ya da oradan işte namaz o zaman farz olmuşmuş. Ya bu istersen namaz konusunda birkaç kelime
geldikten sonra da şeyi anlatıyor yani soruyorlar Beyt-i Makdis nasıl bir yerdi? Pencerelerini varıncaya kadar tek tek anlatmış yani.
Anlatıyor. Olmayan şey. Pencerelerini anlatıyor. Ya böyle bir olay yok. Bakın bu Yahudiler bu tür şeyleri bizim şey kitaplara sokuşturarak Müslümanları gülünç hale getir. Bak siz gülüyorsunuz ben bunu anlatırken. Haklı olarak gülüyorsunuz. İşte Müslümanlar bak işte Müslüman dediğiniz bu. Hadi gidin inanın bakalım, inanın bakalım diyerek Yahudileri kandırıyorlar bu bilenler. Bir de namaz şeyde farz kılınmışmış. Gökyüzünde şey Allah 50 vakit farz kılmış da Musa Aleyhisselam çok daha merhametli Allah'tan, daha iyi biliyor. Yok git gel, git gel, git gel. Maşallah. Pazarlık sonucu beş kadar indirmişler. Ya, tövbe, ya böyle bir din olur mu Allah aşkına ya? Bu ne din? Bu ne? Bu ne? İstersen kısaca bu namazın tarihinden bir bahset.
Evet, yani namaz insanlık tarihi kadar eski işte. Ya, ta Adem Aleyhisselam'a kadar götürebiliriz namazın tarihini. Kabe'nin varlığı zaten bizatihi namazla ilişkilendiriliyor. Yani Kabe bir hac ibadeti için oldukça önemli, tavaf yapılacağı için, bir de namaz ibadeti için önemli, kıbleyi istikametini göstermesi açısından. Vallahi Ali İmran suresinde hani inne evvele beytin vuda linnas lillezî bi Bekke'te mübareken ve huden lil âlemin. Hani insanlık için kurulmuş olan ilk ev Bekke'de, yani o Mekke bölgesinde olan evdir. Yani Allah'ın evi Kabe'dir. Niye o yapılmış? Hani hem bereketli olsun hem de insanlara bir yol gösterici olsun. Yani nerede olursanız olun dünyada, Kabe'nin bulunduğu istikamete döndüğünüz zaman şey olur. Peki ilk evin, insanlık için kurulmuş ilk evin ne zaman yapılması mantığa uygun? İlk insanlarla birlikte yapılması uygun. Dolayısıyla geriye kadar götürebilirsiniz. Bir de Allah Teala kendisine kitap verilen bütün kavimlerin şeyini anlatırken yanlışlarını falan, diyor ki onlar böyle böyle yaptılar. Halbuki Beyyine suresinin 5. ayetinde وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَى. Halbuki onlara yalnızca sadece Allah'a kulluk etmeleri, doğrudan doğruya hiçbir aracı tutunmadan Allah'a kulluk etmeleri emredilmişti. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. Namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. Hepsine. Peki Allah Teala'nın kendisine kitap vermediği bir nebi var mı Kur'an-ı Kerim'e göre? Yok. Dolayısıyla bütün nebilerin kavimleri kendilerine kitap verilen kavim ve hepsine tevhid, namaz ve zekat emredilmiş. Ve zelike dinul kayyime diyor Allah. Zaten doğru din de budur diyor. Peki din ne zamandan beri olmalı mantıken? İlk insandan beri olmalı. Din ne zamandan beri varsa, namaz, zekat, dinin temel bütün ibadetleri o zamandan beri var. Ama bize anlatılan maalesef böyle bir şey yok yani.
Mesela İbrahim Aleyhisselam kendi işte çocuğu İsmail Aleyhisselam'la onun annesini getirip de Kabe'nin olduğu yerde bırakıyor. Ne diyor orada?
Li yukîmus salâ. Ya Rabbi bunlar da her daim namazlarını kılsınlar.
Namazlarını kılsınlar.
Evet.
Sana karşı olan görevlerini
tam yapsınlar. Rabbi cehennî mukîmes salâti. Beni daima bu namazı kılanlardan eyle. Ve min zürriyeti. Zürriyeti
mi de? Söylemden gelenler de.
Evet.
Ya siz ey Mekkeliler, siz şeyin İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelen kişiler değil misiniz? Onu diyeceğiz ki Mekkelilere değil. Ey İslam alimi denen insanlar. İşte bu Allah-u Teala Kur'an'da anlatmıyor mu bunu? İbrahim Aleyhisselam oğlunu, eşini orada bırakıyor. Namazı tam ve düzgün kılsınlar diye diyor. Gerçi bir de oradaki görevlerini de yapsınlar ki her iki manaya da geliyor. E peki bu namaz Adem Aleyhisselam'dan beri var. Sonra İbrahim Aleyhisselam asla şey yapmamıştır. İşte zaten söylüyor. Yani evlatlarına namazı emretmiş, şey yapmış, bütün görevlerini yapmalarını emretmiş. Ya bunu hiç görmüyor musunuz da tutuyorsunuz, diyorsunuz ki Muhammed Aleyhisselam zamanında ilk defa namaz farz kılınmıştır. Yani gene ben Yahya Hoca'ya sizin adınıza sorayım. Mesela siz bu konuda özel bir çalışma yaptınız. Yani bu kaynaklarda Miraç'tan önce namazdan bahsediyorlar mı?
Bahsediyorlar. İki vakit kılındığı falan söyleniyor. İşte bir sabah
ama
bir akşam kılarlanmışlar.
Ayşe validemize
farz falan değil zaten o. Kendilerinden kılıyorlar.
İşte kendiliklerinden ya bu namaz Mekkeliler tarafından da kılınıyordu ama onlar işi oyunu eğlenceye çevirmişlerdi. O ayrı bir konu ya. Bu namaz Yahudiler tarafından da kılınıyor. Bu namaz Hristiyanlar tarafından da kılınıyor. Yani bugün de beş namazını kılanlar var. Yani onlardan. Ama yani şey var işte, bu gerçekten bizde de Kur'ansız bir Müslümanlık olduğu için biz bu şekilde başkalarını İslam'a çağıracak durumda değiliz. Tekrar Kur'an'a yönelip doğru İslam'ı yaşayalım. Ondan sonra insanlara anlatalım. Şimdi burada Allah-u Teala ne diyor? Asa rabbukum en yerhamekum. Umulur ki Allah size merhamet eder. Ve şeyde olan işte gene Tevrat'a koydu. Güzel. Yani merhamet etmesi için ne dedi? Mesela şeyde Bakara suresinin baş tarafında 40-41. Ayetlerde
bana verdiğiniz sözü yerine getirin. Ben de size verdiğim sözü yerine getireyim.
Bak sizin elinizdeki kitabı tasdik eden bu nebiye inanın, bu kitaba inanın dedi. Ama ne zaman ki onu gördüler, anladılar, asla şüpheleri kalmadı, fakat bu defa inanmadılar. İnanmayınca cezalarını çektiler. Ondan sonra ve in uttum uduna, tekrar eski halinize dönerseniz yine biz de bu cezaya döneriz. Şimdi şu anda İsrail'in Gazze'de yaptıkları, daha önce yaptıkları yanlışları aratacak şey de mi? Nasıl şimdi Mahya Hoca, sen cevap ver bakayım. Şu anda Gazze'de yaptıkları
daha beter belki.
Daha yani. Beter.
Tabii ki. Aynen
öyle. O zaman udna ne demektir?
Biz de tekrar Allah onlara aynı cezaları aynı veda verecek.
Daha önce yani işte demektir. İster Buhtun Nasr zamanında olsun.
Hı-hı. İster Titus zamanında
ister
olsun.
Titus benzer zamanında bir şey olsun, yaşanacak. İster ne zaman yani olursa olsun. İşte Muhammed Aleyhisselam zamanında da çekip gitmek zorunda kaldılar ama şu anda daha büyük suç işledikleri için daha ağır cezayı artık hak ettiler. Onlar cezayı hak edince Cenab-ı Hak onu nice az bir toplulukla nice büyük toplulukları yok ettiğini zaten bize yine Bakara suresinde bildiriyor. Kem min fiyetin galiletin galibet fiyeten ketireten biiznillah. Az bir topluluk nice büyük toplulukları yok etmiştir. Belki Allah-u Teala bugün Gazze'deki kardeşlerimize o İsrail'i yok ettirecektir. Her şey Allah-u Teala'nın emrindedir. Evet. Diyor ki ve cealna cehenneme lil kafirine hasira. Cehennemi kafirler için böyle onları kuşatan, onları işte bir onlar için bir hapishane, bir zindan, bir kalacak yer artık. Yani sürekli kalacakları bir yer yaptık diyor. Peki şimdi aslında bunların dünyaları da cehennem oluyor. Bu kafir ne demek? Şimdi bunlar kafir. Bu Yahudilerin kafirliğini Allah nasıl anlatıyor şeyde Bakara şey Ali İmran suresi 86'da ne diyor? Yani bak geldiler, gayet güzel, hiç şüpheleri olmadı. Keyfiyetillâ kavmen kafarû ba'de imânihim. Bu Yahudiler, Hristiyanlar da aynı. Sadece Yahudilere has değil. Orada o ayetlerin bağlamına bakarsak iki taraf da aynı. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna kesin inandılar. En küçük şüpheler olmadı. Ve şehidü enner Resulü hakkın. Şuna şahit ettiler ki bu Resul hak. Evlatlarının tanıdıkları gibi tanıdılar. En küçük şüpheler yok. Ve ca'ahumul beyinat. Onlara o apaçık deliller geldi. Ama ne yaptılar? Kafirlik ettiler. Peki bile bile kafir. Üstünü örttüler. Onun için Allah-u Teala bu kafirlere cehennemi hazırlamıştır. Allah cezayı hak etmeyene bir şey yapmaz. Onun için ne diyor orada ulaike enne aleyhim
ulaike cezauhum enne aleyhim la'netullah
vel melaike ve nas ecmaîn. İşte bunların üzerinde Allah'ın laneti, dışlaması. Şimdi şu Allah'ın dışlaması var. İnsanların dışlaması var. Bugün tüm dünyanın hemen her tarafında dikkat ediyorsanız artık insanlar onlardan kaçmaya başladı. Meleklerin de dışlaması var. Halidine fiyâ sürekli orada onun içinde kalacaklar. La yukaffifu anhumul azab. Bu azap onlardan hafifletilmeyecek. Yani siz dışarıda çok iyi, hoş görebilirsiniz ama içleri ateşle yanıyor. Perişan vaziyette. Dolayısıyla yani bizim görevimiz bu doğruları hem Müslümanlara anlatmak hem bugün Yahudilere anlatmak. Yahudilerin içerisinde de bugünkü çok iyi biliyoruz. Bundan çok rahatsız olanlar, bunun yapılmaması gerektiğini söyleyenler de var. Onlara doğruları anlatmamız, onlara da doğru yola gelmeleri için yardımcı olmamız lazım. Hristiyanlar için de aynı, tüm dünya için aynı. Şu anda bugün işte bu internet nimeti, bu büyük nimet sebebiyle Allah'ın bu dinini, Allah'ın bütün kullarına en güzel şekilde ulaştırma görevimiz var. Cenab-ı Hak o görevi en iyi şekilde yapanlardan olmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.